Afgan, Frederick Forsyth. Birinci dizin. Altın Kitaplar Yayın Evi. Birinci baskı Ağustos 2007. Orijinal adı The Afgan. Türkçesi Suzan Cenani Alioğlu. Bu kitap 382 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Ekim 2007. Okuyan Levent Filyoz. Gerilimin büyük ustası günümüz gazete manşetlerini süsleyen çarpıcı terör olaylarından farksız bir roman ile okurlarının karşısında. Dünyayı sarsan 11 Eylül olayları tüm gizli servislerde bir paranoya yaratmıştı. Her an tetikte olmak ve herhangi bir olası operasyonun içine sızmak oldukça önemliydi. Tam da bu sırada İngiliz ve Amerikan gizli servisleri El-Kaide'nin büyük bir operasyon yapacağını öğrenirler. Ama yapılacak operasyonun nerede ve ne zaman olacağı hakkında hiçbir bilgi edinememişlerdir. Çünkü El-Kaide'nin içinde haber kaynakları yoktur ve içeriye birini sızdırmak olanaksızdır. Ancak eski Taliban komutanı Afgan İsmet Han 5 yıldır Guantanamo'da tutukludur. Üstelik bugüne kadar kendisini tanıyan birkaç kişi dışında herkes bir şekilde ölmüştür. Uygulanması düşünülen plana göre Arapçayı çok iyi bilen Albay Mike Martin, İsmet Han'ın yerine geçecektir. Albay Irak'ta doğmuş esmer uzun boylu bir adamdır ve büyük bir felaketi önlemek için yılanın yuvasına girecektir. Bir yandan hayatta kalma ve kendini kabul ettirme çabası, bir yandan dünyayı sonsuz bir kaosa sürükleyecek olan felaketi engelleme planları Albay Martin'i sonu görünmeyen karanlık bir yola sürükler. Acaba bu karanlık son tüm dünyanın kaderi mi olacaktır? Forsyth'ın öykü anlatmadaki ustalığı her gün biraz daha güçleniyor. Kitabın sonunu tahmin etmeye kalkışmayın. Her an bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Mirror. Dahiyane, kurgulanmış bir gerilim. Forsyth güçlü, sürükleyici anlatımıyla günümüz terörünü dile getiriyor. Daily Telegraph. Bir kez daha Sandy için. Birinci bölüm. Stingray. Birinci kısım. Eğer genç Taliban militanı cep telefonuyla yaptığı konuşmanın kendisini ölüme götüreceğini bilseydi bunu asla yapmazdı. Ama bilmiyordu ve yaptı. 7 Temmuz 2005'te 4 intihar bombacısı sırt çantaların içindeki bombaları Londra'nın merkezinde patlattılar. Bandiyo'dan kente gelmekte olan 52 kişi ölürken içlerinden yaklaşık 100'ü ömür boyu sakat kalmak üzere 700 kişi yaralandı. 4 eylemcinin 3'ü İngiltere'de doğup büyümüştü. Aileleri Pakistan göçmeniydi. 4. eylemci ise Jamaika asıllıydı. Daha sonra İngiliz vatandaşlığına ve İslam dinine geçmişti. O ve bir diğeri henüz 20'sinde bile değildi. 3.'sü 22, grup lideri ise 30'undaydı. Yurt dışında değil, İngiltere'nin merkezinde camilere gitmeye ve aşırı dinci vaizlerin vaazlarını dinlemeye başladıktan sonra beyinleri yıkanarak radikalleşmişlerdi. Patlamanın üzerinden daha 24 saat geçmeden kimlikleri ortaya çıkarılmış ve izler takip edilerek İngiltere'nin kuzeyinde Leeds ve çevresinde kaldıkları evler bulunmuştu. Gerçekten de teröristlerin her biri farklı yoğunlukta Yorkshire aksanıyla konuşmaktaydı. Şefleri Muhammed Sıddık anadında öğrenme güçlüğü olan öğrencilere ders veren bir öğretmendi. Polis evlerinde yaptığı arama sırasında ne olduğunu açıklamamayı uygun gördüğü küçük bir hazine buldu. Bulunanlar arasında yaşça büyük iki terörist tarafından satın alınan cep telefonlarına ait 4 fatura vardı. Bunlar al kullan at türü telefonlardı. Dünyanın her yerinde kullanılabilir 3 band GSM kapsamasına sahiplerdi ve her birinin üzerinde yaklaşık 20 sterlin değerinde kontör vardı. Telefonların 4'ü de nakit parayla satın alınmıştı ve 4'ü de kayıptı. Polis yine de bu telefonların numaralarını ortaya çıkarmayı başardı ve günün birinde kullanılmaları olasılığını göz önünde bulundurarak kırmızı alarm verdi. Dahası Sıddık Han'ın örgüt içindeki en yakın arkadaşı Şehzat Tanver adlı genç Pencabi ile birlikte önceki Kasım ayında Pakistan'a gittiği ve orada 3 ay kaldığı öğrenildi. Kimlerle görüştüklerine dair hiçbir iz bulunamadı ama patlamalardan haftalar sonra Arap televizyon kanalı El Cezire, Sıddık Han'ın ölümünü nasıl planladığını gösteren meydan okuyan bir film yayımladı. Bu filmin İslamabad yolculuğu sırasında çekilmiş olduğu açıkça ortadaydı. Bombacılardan birinin yerinin saptanması olanaksız cep telefonlarından birisini yanında götürdüğü ve bunu El-Kaide koordinatörüne yani eğitmenine armağan etmiş olduğu ancak 2006 sonlarına doğru ortaya çıkarıldı. O tarihte İngiliz polisi eylemcilerden hiçbirinin bombaları talimat ve yardım almadan tek başına oluşturacak teknik bilgiye sahip olmadığını ortaya çıkarmıştı bile. Görünüşe göre bu EK yani El-Kaide üst düzey yöneticisi her kimse armağanı bir saygı göstergesi olarak Peşaver'in batısında Pakistan-Afganistan sınırı boyunca ilerleyen çıplak ve kasvetli Güney Vaziristan sıra dağlarında bulunan görünmez sığınağındaki Usame Bin Laden'in şahsının çevresinde kümelenen seçkin iç komite üyelerinden birisine devretmişti. Telefon yalnızca acil durumlar için verilmiş olmalıydı. Çünkü tüm EK teröristleri cep telefonlarından aşırı derecede sakınırlar. Ayrıca İngiliz fanatiğin telefonun faturasını Leeds'teki yazı masasının üzerinde bırakacak kadar aptal olabileceğini armağanı veren kişi o sıralar henüz bilemezdi. Bin Laden'in iç komitesi 4 ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu komiteler eylemler, finansman, propaganda ve doktrin konularıyla ilgilenmektedir. Her bölümün ayrı bir başkanı vardır ve onlardan üstün konumda yalnızca Bin Laden ve örgütün ikinci adamı Eyman el-Zevahiri bulunmaktadır. 2006 Eylül'üne kadar tüm terör örgütünün finansörü Zevahiri'nin yakın dostu olan Mısırlı Tevfik El-Kur idi. El-Kur 15 Eylül'de daha sonra önemini yitiren nedenlerden dolayı tepeden tırnağa kılık değiştirmiş halde Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunmaktaydı. Dağ tabiyasının dışındaki tehlikeli bir tatbikata katılmak üzere beklemiyor, böyle bir tatbikattan geri dönüyordu. Kendisini Vaziri tepelerine, şeyhin huzuruna geri götürecek olan rehberi bekliyordu. Peşaver'de bulunduğu kısa süre içerisinde kendisini güvence altına almak amacıyla Taliban hareketine bağlı olan 4 yerel organizasyona kaydolmuştu. Güneybatı dağlarında kontrol edilemez sınır bölgesi boyunca yer alan ateşli kabileler zincirinde yaşayan tüm erkekler gibi bu adamlar da teknik olarak Pakistanlı olmakla birlikte aslen Vaziri kabilesine bağlıydılar. Urdu dili değil Paşto dili konuşuyorlardı ve Vazirililerin bağlı olduğu Paştun insanlarına karşı sadakat duyuyorlardı. Her biri İslamiyet'in en sert ve hoşgörüsüz mezheplerinden biri olan Vahhabi mezhebine bağlı yatılı Kur'an kurslarında ya da medreselerde yetişmişlerdi. Kur'an'ı ezbere okumak dışında hiçbir bilgileri ya da yetenekleri yoktu ve bu nedenle medreselerde yetişmiş milyonlarca genç gibi işsizdiler. Diğer yandan kabile başkanları kendilerine bir görev verdiğinde bu uğurda ölmeyi bile göze alabilirlerdi. O Eylül ayında Arapça konuşan ama idare edecek kadar Paşto dili bilen orta yaşlı Mısırlıyı korumakla görevlendirilmişlerdi. Bu 4 gençten biri Abdelahi idi ve tüm gurur ve mutluluk kaynağı cep telefonuydu. Ne yazık ki şarj etmeyi unutmuş olduğu için telefonunun şarjı bitmişti. Öğle saatini geçmişte namaz kılmak için kent camisine ulaşmaya çalışmak çok tehlikeli olurdu. Bu nedenle El-Kur namazı korumalarıyla birlikte onların üst kattaki dairelerinde kılmıştı. Sonra hafif bir öğle yemeği yemiş bir süre dinlenmek için köşesine çekilmişti. Abdelahi'nin erkek kardeşi birkaç yüz kilometre batılarında bulunan Quetta kentinde yaşıyordu ve anneleri hastaydı. Abdelahi annesinin durumunu merak ettiği için cep telefonuyla onlara ulaşmaya çalıştı. Söylemek istedikleri pek önemli şeyler değildi. Her gün 5 kıtada hatlarda dolaşan trilyonlarca sözden yalnızca birkaçıydı. Ne var ki telefonu çalışmayacaktı. Arkadaşlarından biri telefonun ekranında pil doluluğunu gösteren siyah çizgilerin eksikliğine dikkatini çekerek ona telefonunu şarj edilmesi gerektiğini açıkladı. Sonra gözü Mısırlı'nın oturma odasındaki evrak çantasının üzerinde duran cep telefonuna ilişti. Şarjı doluydu. Yaptığı işte hiçbir kötülük görmeyerek erkek kardeşini aradı ve çok uzaklardaki Quetta'da ritmik olarak çalan zilin sesini duydu. Aynı anda İslamabad'da Pakistan'ın CTC'nin yani Counter Terrorism Center, antiterör merkezi dinleme servisini barındıran çok sayıda odadan oluşan yer altındaki labirentte küçük kırmızı bir ışık yanıp sönmeye başladı. Burada yaşayan insanların çoğu Hampshire'ın İngiltere'nin en güzel bölgesi olduğunu düşünür. Kanala bakan güney sahilinde dev Southampton Limanı ve donanmaya ait Portsmouth tersanesi bulunmaktadır. Bölgenin merkezi yaklaşık 1000 yıllık katedraliyle ünlü olan tarihi Winchester kentidir. Bölgenin tam merkezinde ana yollar dahil olmak üzere tüm otoyollardan uzakta, sessiz ve sakin River Meon Vadisi, kıyısı boyunca kökenleri Saksonlara kadar uzanan köy ve minik kasabaların bulunduğu şirin bir akarsu bulunmaktadır. Güneyden kuzeye uzanan tek bir ana yol vardır. Vadinin geri kalanı yer yer öne sarkan ağaçlarla, çalılarla ya da kırlarla kesilen dolambaçlı dar yollardan oluşan bir ağ sistemi gibidir. Burası yıllardan beri çiftçilik yapılan bir bölgedir. Sahip olduğu toprak alanı 4 hektarı geçen çiftlik sayısı bir elin parmakları kadardır. 50 hektarı geçen çiftlik sayısı ise daha da azdır. Çiftlik evlerinin çoğu odun, tuğla ve kiremitten yapılmış eski evlerdir. Bazılarında antika değeri olan eşsiz güzellikte dev ambarlar bulunmaktadır. Adam böyle bir ambarın en üst noktasına tırmandığında Meon Vadisi tüm güzelliğiyle gözlerinin önüne serilivermişti. Ayrıca yaklaşık 1 kilometre ötedeki en yakın köy Meon Stok'u da kuş bakışı görebiliyordu. Abdullahi Doğu'da birkaç zaman dilimi ötede hayatının son telefon görüşmesini yaparken çatıya tırmanan adam aldığında bir akıyan birkaç ter damlasını sildikten sonra yüzyıllarca önce döşenmiş kiremitleri özenle yerinden sökmeye devam etti. Aslına bakılırsa yanında çatı ustalarından oluşan bir ekip ve tüm ambarın çevresine bir iskele kurulmuş olmalıydı. Bu şekilde iş daha çabuk ve güvenli halledilebilirdi ama aynı zamanda da çok daha pahalıya mal olurdu ve sorun da buydu. Elinde tırnaklı çekiç bulunan adam eski bir askerdi. 25 yıllık hizmetten sonra emekliye ayrılmış ve emeklilik ikramiyesinin büyük bölümünü düşlerindeki yeri, ömrünün geri kalanında yuvası olacak taşlıdaki bu toprakları satın almak için harcamıştı. Köye ulaşan en yakın yola uzanan patikası ve ambarıyla bu 4 hektarlık çiftlik artık onundu. Ne var ki emekli askerler para içerisinde yüzmezler ve orta çağdan kalma bu ağılın bir kır köşküne, sıcacık bir yuvaya dönüşmesi için bir servete ihtiyacı vardı. Bu tür işlerde uzman firmaların vermiş olduğu tahmini fiyatlar neredeyse soluğunu kestiğinden ne kadar uzun sürerse sürsün bu işi kendi başına yapmaya karar vermişti. Gerçekten de tablo gibi bir yerde her şeyi gözlerinin önüne son derece net bir biçimde getirebiliyordu. İlk zaferi aktaracağı ve kesinlikle su geçirmeyecek olan çatı olacaktı. Tuğlaların 10'da 9'u orijinaldi ve hala sağlamdı. Geri kalanını ise eski harap binalardan toplanan malzemelerin satıldığı pazardan satın alarak tamamlamıştı. Ahşap çatının kirişlerinin sesleri meşe ağacından kesildiği günden farksızdı. Ne var ki çapraz tahtaların sökülmesi, sıcak ve modern çatı duygusu oluşturacak malzemeyle değiştirilmesi gerekecekti. Birkaç metre aşağısında henüz toz ve unutulmuş birkaç saman balyasından başka bir şey olmayan iç bölümde oluşturacağı oturma odasını, mutfağı, çalışma odasını ve holü hayal edebiliyordu. Elektrik ve su tesisatları için bu işlerin ustalarından yardım istemek zorunda olduğunu biliyordu. Diğer yandan kiremit döşeme, sıvacılık, halı döşeme ve camcılık öğrenmek için Southampton Teknik Koleji'nde gece kurslarına yazılmıştı. Günün birinde orada taş döşenmiş bir avlu ve küçük bir mutfak bahçesi olacaktı. Toprak patikayı çakıllı araba yolu haline getirecekti ve eski meyve bahçesinde koyunlar otlayacaktı. Doğa onu pastırma yazı sıcağıyla ödüllendirdiği için ahırın yanındaki otlakta kurmuş olduğu çadırda kalıyordu. Her gece uyumadan önce hesaplarını gözden geçiriyor ve bol sabır ve çok emekle mütevazi bütçesini aşmadan bu işi nasıl tamamlayabileceğini tasarlıyordu. 44 yaşındaydı, esmer tenli, saçları ve gözleri karaydı. Zayıf olmakla birlikte kaslı bir bedeni vardı. Artık canına tak etmişti. Çöllerden ve balta girmemiş ormanlardan, malaria ve sülüklerden, dondurucu soğuktan ve zangır zangır titreten gecelerden, artık yiyeceklerden ve her yanının tutulmasından sıkılmıştı. Buralarda bir işe girmek, labrador cinsi bir köpek ya da birkaç Jack Russell almak ve belki de yaşamını paylaşacağı bir kadın bulmak istiyordu. Çatıdaki adam bir düzine kadar daha kiremit söktü. Sağlam 10 tanesini yerinde bıraktı ve kırık kiremitleri aşağıya attı. Bu arada İslamabad'da kırmızı ışık yanıp sönmeye devam ediyordu. Çok kişi hazır kart kullandığında telefona başka hiçbir fatura kesilemeyeceğini düşünür. Bu tüketici ve kullanıcı açısından doğru olsa da cep telefonu servis sağlayıcısı için değildir. Cep telefonu satın alındığı servis alanı dışında kullanıldığında farklı GSM operatörleri arasında kesilen hesaplar vardır ve bu iş bilgisayarlar aracılığıyla yapılır. Quetta'daki erkek kardeşi Abdullahi'nin telefonuna cevap verdiğinde konuşma Peşaver dışındaki baz istasyonu üzerinden yapıldı. Bu baz istasyonu Paktel'e aitti. Bağlantı kurulduğu anda Paktel'in bilgisayarı sim kartın İngiltere'deki satıcısını bularak elektronik olarak müşterilerinizden biri zamanımı ve kapasitemi kullanıyor. Bunun için bana borçlusun şeklinde bir haber yolladı. Diğer yandan Pakistan CTC, Paktar ile rakibi Mobitel'den yıllardır ağlar üzerinde yapılmakta olan tüm telefon konuşmalarını dinleme merkezlerine aktarmalarını talep ediyorlardı. Ve İngilizler tarafından alarma geçirilen İngiliz software ile donatılmış CTC, dinleme bilgisayarına belirli numaralar aktarılmıştı. Bu numaralardan bir tanesi bir anda aktif hale gelmişti. Konsolu izlemekte olan Paşto lehçesi konuşan Pakistanlı genç çavuşun düğmeye basmasıyla hatta daha üst rütbeli bir subay girdi. Birkaç saniye dinledikten sonra sordu. Ne diyor? Çavuş dinledikten sonra karşılık verdi. Annesiyle ilgili bir şeyler. Sanırım ağabeyiyle konuşuyor. Nereden? Kısa bir kontrolden sonra Peşaver vericisinden. Çavuşa herhangi bir şey söylenmesine gerek yoktu. Konuşmanın tamamı daha sonra incelenmek üzere kaydedilecekti. O an için acilen yapılması gereken şey arayanın yerini belirlemekti. O gün görevli olan CTC binbaşısı tek bir kısa konuşma sırasında bunun mümkün olabileceğinden pek emin değildi. Arayan sersem o hattan uzun bir konuşma yapmazdı herhalde. Bodrum'daki odalardan birkaç kat yukarıdaki masasında oturmakta olan binbaşı 3 düğmeye bastı ve hızlı arama sonucunda Peşaver'deki istasyonun CTC sorumlusunun bürosundaki telefon çalmaya başladı. Pakistan'ın ISI yani Inter Services Intelligence adlı gizli servisine yıllar öncesinden, şimdilerde 11 Eylül olayı olarak anılan 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanması olayından çok önce Pakistan ordusundan pek çok radikal İslamcı sızmıştı. Bu örgüt için büyük bir sorundu. Taliban'a ve konukları El-Kaide'ye karşı güvenilir bir mücadele sürdürememesinin en önemli nedeni de buydu. Pakistan Cumhurbaşkanı Orgeneral Müşerref'in ABD'nin bir an önce içeriği temizleme konusundaki sert dilli önerisine kulak vermekten başka bir çaresi kalmamıştı. Bu amaçla başlatılan programın bir bölümünü aşırı dinci subayların, istisnasız hepsinin ISI'dan çıkarılarak ordudaki olağan görevlerinin başına geri gönderilmeleri oluşturuyordu. Yine bu program çerçevesinde ISI bünyesinde dindar olmakla birlikte İslam terörüyle hiçbir bağlantıları olmayan yeni nesil genç subaylardan oluşturulan seçkin bir CTC kuruldu. Albay Abdülrezak da bu subaylardan birisiydi. Rezak Peşaver'deki CTC'nin en üst düzey görevlisiydi ve saat 2.30'da telefona bakan kişi de o oldu. Başkentteki meslektaşının sözlerini büyük bir dikkatle dinledikten sonra sordu. Ne kadar sürdü? Yaklaşık 3 dakika kadar. Yön bulucusu normal koşullar altında yaklaşık 1000 metrelik bir yarıçap içerisinde verimli sonuç verdiğinden Albay Rezak Paktel'in telefon direğine yalnızca 750 metre uzaklıkta bir büroya sahip olduğu için şanslıydı. Sinyalin kaynağına ulaşmaya çalışacak olan DF tarayıcılarını çalıştırmak amacıyla iki teknisyeniyle birlikte son hız bürosunun bulunduğu binanın çatısına koştu. İslamabad'da dinleme subayı üstüne konuşma tamamlandı diye bildirdi. Kahretsin dedi albay, yalnızca 3 dakika 44 saniye, daha fazlasını beklemek de gerçekçi olmazdı ya. Ama görünüşe göre telefonu kapatmadı dedi çavuş. Peşaver'in tarihi semtindeki binanın üst kat dairesinde bulunan Abdellahi ikinci yanlışını yapmıştı. Mısırlı'nın özel odasından çıkıp yanlarına gelmekte olduğunu duyunca çabucak ağabeyiyle yaptığı konuşmayı sonlandırarak cep telefonunu hemen yanındaki yastığın altına gizlemiş ancak telefonu kapatmayı unutmuştu. Yarım kilometre uzakta Albay Rezak'ın tarayıcıları yaklaştıkça yaklaşıyorlardı. Bilinen nedenlerden dolayı gerek İngiliz SIS yani Secret Intelligence Service gerek Amerikan CIA gizli servisleri Pakistan'da büyük operasyonlar düzenlemekteydiler. Burası mevcut teröre karşı yürütülen mücadeledeki ana savaş bölgelerinden birisi konumundaydı. Batılı ittifakın bu kadar güçlü olmasının en büyük nedenlerinden birisi bu iki gizli servisin ta 1945'lerden beri birlikte çalışıyor olmalarıydı. Elbette aralarında anlaşmazlıklar da oldu. Özellikle de 1951 yılında Philby, Burgess ve McLean adlı casusların cüretkarlıkları yüzünden. Ama daha sonra Amerikalılar da aralarında Moskova için çalışan bir dizi hain olduğunu ayrımsadı ve böylece örgütler arası birbirini aşağılama yarışına son verildi. 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle Atlantik'in her iki yakasındaki politikacılar arasında sonunda dünyada barışın sağlandığı ve bu barışın kalıcı olduğu gibi sersemce bir inanış oluşmaya başladı. İslamiyet'in derinliklerinde gizlenen ve sessizce bekleyen yeni bir Soğuk Savaş işte tam olarak o sıralar doğum sancıları çekmeye başlamıştı. 11 Eylül'den sonra aralarındaki rekabet ve hatta gelenek halini almış olan sıkı pazarlıklar bile sona ermişti. Yeni kural şuydu: Eğer bizde varsa sizinle paylaşırız ve sizden de aynı şeyi bekleriz. Tüm bilgiler çok sayıda yabancı gizli servisten oluşan ortak bir paydada toplanmakla birlikte hiçbir şey Amerikan İngiliz bilgi toplayıcılarının yakınlığıyla kıyaslanamamaktadır. Albay Rezak her iki gizli servisin de kendi kentinde bulunan merkez başkanını tanıyordu. Kişisel olarak SIS'den Brian O'Dowd ile daha yakın bir ilişkisi vardı. Ayrıca cep telefonu da özünde bir İngiliz icadıydı. Bu nedenle olacak albay çatıdan indikten sonra haberleri iletmek üzere O'Dowd'a telefon etti. Aynı anda Bay Elkur'un banyoya girmesi üzerine Abdullah'ı telefonu aldığı yere evrak çantasının üstüne bırakmak üzere yastığın altına uzandı. Telefonun hala açık olduğunu fark etmesiyle içini büyük bir suçluluk duygusu kapladı ve hiç zaman kaybetmeden kapatma düğmesine bastı. Onu düşündüren şey telefonun yerinin saptanabilmesi olasılığı değil, pili boşa harcamış olmasıydı. Her durumda 8 saniye geç kalmıştı. Yön bulucu görevini başarıyla yerine getirmişti. "Onu buldum demekle ne kastediyorsun?" diye sordu O'Dowd. Günü aniden bayrama dönüşmüştü. "Hiç kuşku yok Brian. Telefon tarihi semtteki 5 katlı bir binanın en üst dairesinden açıldı. İki adamım kılık değiştirerek durumu kontrol etmek ve tatbikatı hazırlamak üzere oraya gitti bile." "Ne zaman harekete geçeceksiniz?"
"Hava karardıktan hemen sonra. Sabahın 3'ünü tercih ederdim ama risk çok fazla. Her an gemi azıyı alabilirler."
Albay Reza Commonwealth, yani İngiliz Milletler Topluluğu bursuyla bir yıl İngiltere'de Camberley Staff College'da eğitim görmüştü ve deyimleri yerinde kullanabildiği için kendisiyle gurur duyuyordu. "Gelebilir miyim?"
"Bunu yapmak ister misin?"
"Papa Katolik mi?" diye karşılık verdi İrlandalı. Rezak yüksek sesle kahkaha attı. Espri yapılmasından oldum olası hoşlanırdı.
"Gerçek Tanrı'ya inanan biri olarak bunu bilemem," dedi. "Pekala, saat 18'e benim ofisimde ama sivil giysilerle, yani bizim sivil giysilerimizle."
Söylemek istediği yalnızca üniforma değil, batılı giysilerin de giyilmeyeceğiydi. Eski kent merkezinde özellikle Koissa Kovani çarşısında dikkatleri üzerinize çekmeden dolaşabileceğiniz tek kılık şalvar ve uzun gömlekten ibaret şalvar kamez ve bir de dağ aşiretlerinin giydiği entari ve türbanlardı. O'Dowd da kendisine söylenen giyim tarzına büründü. İngiliz ajan camları siyahlaştırılmış Toyota Land Cruiser ile oraya daha saat 18 olmadan vardı. İngiliz malı bir Land Rover hiç kuşkusuz daha büyük bir vatanperverlik belirtisi olacaktı. Ne var ki Toyota o bölgede yaşayan aşırı dinci kesim tarafından tercih edilen taşıt markasıydı ve bu nedenle de dikkatleri üzerine çekmeden yoluna devam edebilecekti. O'Dowd yanında ayrıca bir şişe Chivas Regal adıyla tanınan malt viskisinden getirmişti. Bu Abdülrezzak'ın en sevdiği içkiydi.
"Ben kendimi iyi bir Müslüman olarak tanımlayabilirim ama sabit fikirli değilimdir," dedi Rezak. "Domuz etine elimi sürmem ama dans etmekte ya da iyi bir pro tüttürmekte kötülük görmem. Taliban fanatizmi bunları reddediyor ama ben onlarla bu görüşü paylaşmıyorum. İster üzümden ister tahıldan olsun, ilk 4 halife döneminde şarap yaygın olarak içilirdi. Ve eğer günün birinde cennette senden daha yetkili biri tarafından azarlanacak olursam, beni bağışlaması için her şeye kadir Allah'ıma yalvarırım."
Bir tank birliği subayının bu kadar mükemmel bir polis olması şaşırtıcı bulunabilir. Ama Rezak gerçekten öyleydi. 36 yaşındaydı, evliydi, 2 çocuğu vardı ve eğitimliydi. Ayrıca bir sorunu tek bir açıdan değil, çok yönlü ele alabilen bir insandı. Kobra yılanıyla karşı karşıya kaldığında hemen saldırıya geçen bir filden çok, ona sessiz bir kurnazlıkla ve taktikler uygulayarak saldıran bir çakalı andırıyordu. Eğer başarabilirse binanın en üst katındaki daireyi vahşi bir silahlı çatışmaya girmeden ele geçirmek istiyordu. Bundan dolayı binanın olduğu yere sessizce ve fark ettirmeden sokuldu. Peşaver ülkenin en eski kentidir ve bu kentin en tarihi yeri de Kuissa Kuavani çarşısıdır. Great Trunk yolu üzerinden dev ve ürkütücü Hayber geçidini aşarak Afganistan'a yolculuk yapan insanlar yüzyıllardır biraz soluklanmak ve develerini dinlendirmek için burada mola vermişlerdir. Ve her iyi çarşı gibi Kuissa Kuavani de sunduğu mallarla yolcuların genel gereksinimlerini karşılamıştır. Battaniyeler, şallar, kilimler, pirinçten yapılmış el işi nesneler, bakır kupalar, yiyecek içecek. Bu bugün de böyle devam etmektedir. Kentte farklı etnik kökenden insanlar yaşamakta ve farklı diller konuşulmaktadır.
aşina gözler Afridilerin, Vazirilerin, Gilzailerin ve Pakistanilerin, daha kuzeyden gelenlerin başlıkları ve Tacikilerle Özbeklerin kenarları kürklü kışlık şapkalarıyla tezat oluşturan türbanlarını kolayca seçebilirler. İnsanların kolaylıkla yollarını şaşırabilecekleri bu labirent gibi sokaklarda gıda pazarları, sepet pazarı, döviz büroları, kuş pazarı ve masalcılar çarşısı bulunmaktadır. Koloni dönemlerinde İngilizler Peşaver'i Orta Asya'nın Piccadilly'si diye adlandırırlardı. Tarayıcı tarafından telefon görüşmesinin yapıldığı yer olarak belirlenen daire, kepenk ve kafeslerle düzensiz bir biçimde kapatılmış balkonları olan ince uzun binalardan birindeydi. Giriş katı büyük bir halı mağazası olan 5 katlı bina yalnızca tek arabanın geçebileceği genişlikte bir yolun kenarında bulunuyordu. Yazları çok sıcak olduğundan bu binaların hepsinin de çatısı düzdür. Bina sakinleri sokaktan açık merdivenlerle çıkılan bu çatılarda serin gece havasını içlerine çekme olanağına sahiptirler. Albay Rezak ekibine sessizce ve yaya olarak öncülük ediyordu. Aşiret giysileri içindeki 4 adamına aynı yol üzerinde hedeften 4 bina ileride bulunan bir binanın çatısına çıkmalarını emretti. Adamlar söylenen binanın çatısına çıkıp sessizce çatıdan çatıya geçerek hedef binaya vardılar. Burada kendilerine işaret verilmesini beklemeye başladılar. Albay 6 adamıyla birlikte yol tarafındaki merdivenlerden tırmanmaya başladı. Hepsinin de bol entarilerinin altında makineli tüfekler vardı ve en önde tokmağı taşıyan bol kaslı pencabiyi koruyorlardı. Adamların hepsi dönen merdivenlerde ard arda sıralandıktan sonra albay başıyla en önde duran adama işaret verdi. Bunun üzerine o da son hızla tokmağı kapıya geçirerek kapının kilidini kırdı. Kapı içeriye doğru açıldı ve ekip koşar adım içeriye daldı. Çatıdaki adamların üçü aşağıya inip giriş merdivenlerinin başına geçerken, dördüncü adam birilerinin çatıdan kaçmaya kalkışabileceği olasılığını göz önünde bulundurarak yukarıda kaldı. Her şey o kadar çabuk olup bitmişti ki Brian O'Dowd daha sonra olanları bir kez daha gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştığında bunda zorluk çekti. Baskını düzenleyen timin izlenimleri de bundan farklı değildi. Saldırı timi içeride kaç kişi bulunduğunu ya da neyle karşılaşacağını bilmiyordu. İçeride küçük bir ordu da olabilirdi, çaylarını yudumlayan bir aile de. Dairenin kesimi hakkında bile bir fikirleri yoktu. Mimarın planları belki de Londra ya da New York'ta bir dosyaya kaldırılmıştı. Ama Kuisa Kuavani'de bulunmadıkları kesindi. Tek bildikleri buradan kırmızı bayraklı bir cep telefonu ile konuşulmuş olduğuydu. İçeride televizyon izlemekte olan 4 genç vardı. Saldırı timi 1-2 saniye kadar tereddüt ederek masum bir ailenin evine dalmış olduğunu düşündü. Ama kısa bir duraksamadan sonra adamların dördünün de sakallı ve dağ aşireti mensubu olduğunu gördüler. O sırada içlerinden bir tanesi hızlı davranarak entarisinin altındaki silahı davrandı. Bu adam Abdellahi idi. Heckler Koch marka bir MP5'ten göğsüne saplanan 4 kurşunla hayatını yitirdi. Diğer üçü ise daha çatışmaya giremeden kıskıvrak yakalandı. Albay Rezak ne istediğini son derece net bir biçimde dile getirmişti. Eğer mümkünse hepsini canlı istiyordu. İçeride bir 5. kişi olduğunu yatak odasından gelen çıtırtı sesinden anladılar. Pencabi yine tokmağını kaldırdı ama aslında omzu kapıyı kırmak için yeterliydi. Kapının açılmasıyla 2 CTC elemanının arkalarında Albay Rezak ile içeriye dalmaları bir oldu. Odanın tam ortasında gözleri korku ve nefretle kocaman açılmış orta yaşlı bir Arap'la karşılaştılar. Yok etmek amacıyla yerdeki fayansların üzerine fırlatmış olduğu dizüstü bilgisayarı almak üzere eğildi. Sonra bunu yapacak zamanı olmadığını fark ederek arkasını döndü ve ardına dek açık duran pencereye doğru koştu. Albay Rezak adamı yakalayın diye bağırdıysa da Pakistanlı adamı onu ne yazık ki elinden kaçırdı. Mısırlı sıcaktan dolayı soyunmuş olduğu için belden yukarısı çıplak yakalanmıştı ve bedeni terden sırılsıklandı. Adam pencerenin önüne geldiğinde hiç duraksamadan kendisini doğruca yaklaşık 12 metre yükseklikten kaldırımın üzerine attı. Hareketsiz bedeni birkaç saniye içerisinde yoldan gelip geçenlerce çevrelendi. Ne var ki EK finansörü 2 defa hırıldadıktan sonra son nefesini verdi. Bina ve sokak bir anda birbirine karışmıştı. Etraf bağıran ve sağa sola koşturan insanlarla doluydu. Albay mobil telefonunu kullanarak 4 sokak ileride camları karartılmış minibüsler içerisinde bekleyen 50 üniformalı askerini çağırdı. Askerler düzeni sağlamak üzere son hız olay yerine geldiler. Başlangıçta karmaşa daha da büyür gibi olsa da askerler görevlerini yerine getirdiler ve binayı mühürlediler. Abdülrezak ise tüm komşuları özellikle de giriş katındaki halı mağazasının sahibini sorgulamak üzere harekete geçti. Yoldaki cansız bedenin çevresi askerlerce sarılmış ve üzeri bir battaniye ile örtülmüştü. Adamın cesedi Peşaver Hastanesi'nin morguna kaldırılacaktı. Kim olduğu hakkında kimsenin henüz en ufak bir fikri bile yoktu. Açık olan tek bir şey varsa o da adamın Afganistan'daki Bagram kampında Amerikalıların nazik ilgisine maruz kalmaktansa ölmeyi tercih etmiş olduğuydu. Albay Rezak balkondan odaya geri döndü. Yakalanan üç kişinin ellerine kelepçeler bağlanmış, başlarına da birer kukuleta geçirilmişti. Bu adamları buradan çıkarmak için silahlı bir time ihtiyaç olacaktı. Burası Funda bölgeydi. Sokaktaki aşiret mensupları kendinden yana olmayacaklardı. Tutuklular ve ceset götürüldükten sonra kendisi dairede kalıp kırmızı bayraklı cep telefonlu adam hakkında bulabileceği tüm ipuçlarını toplayacaktı. Baskın sırasında merdivenlerde beklemesi söylenmiş olan Brian O'Dowd şimdi yatak odasına gelmiş, Toshiba marka dizüstü bilgisayarı inceliyordu. Her ikisi de bunun bulunmaz bir hazine olduğunun ayrımındaydı. Bütün pasaportlar, cep telefonları, önemsiz bile görünse her kağıt parçası, bütün tutuklular ve komşular hepsi toparlanıp güvenli bir yere götürülecek ve bildikleri bir şey varsa anlatana dek sorguya çekileceklerdi. Ama önce dizüstü bilgisayar. Merhum Mısırlı gerçekten Toshiba'nın dış yüzeyini tekmelemekle içindeki hazineyi yok edebileceğini sandıysa bu onun fazlasıyla saf olduğunu gösterirdi. İçindeki dosyaları silmeye çalışması bile bir işe yaramazdı. İngiltere ve Amerika'da sabit diski büyük bir dikkatle tarayarak Toshiba'nın ilk kullanıldığı andan itibaren sindirmiş olduğu her sözcüğü öğütüp ortaya çıkaracak sihirbaz programlar vardı. Her kimse yazık oldu dedi sis ajanı. Reza komurdandı. Yapmış olduğu tercih son derece mantıklıydı. Eğer birkaç gün beklemeye kalkmış olsaydı adamlar ortadan kaybolabilirlerdi. Eğer binayı incelemeleri ve ortalığı teftiş etmeleri için oraya birkaç saatliğine ajanlarını göndermiş olsaydı, belki onlar da fark edilir ve kuş yine kafesten kaçardı. Gerçekten de hiç zaman yitirmeden harekete geçmişti. Ve eğer 5 saniye erken davranabilseydi, intihar eden adamın da bileklerine kelepçe takmayı başarabilecekti. Kimliği bilinmeyen bir suçlunun tutuklama kararına karşı koyduğu ve camdan düşerek öldüğüne dair bir basın açıklamasında bulunması gerekecekti. Kimliği ortaya çıkınca işin boyutu değişecekti kuşkusuz. Eğer burada söz konusu olan kişinin El-Kaide yöneticilerinden biri olduğu ortaya çıkacak olursa, Amerikalılar zaferlerini tüm dünyaya duyurabilmek için gösterişli bir basın toplantısı aracılığıyla geniş çerçeveli bir açıklama yapılması konusunda ısrar edeceklerdi. Tevfik El-Kur'un pozisyonunun ne kadar yüksek olduğu hakkında hala en ufak bir fikri bile yoktu. ''Sen buraya bir süre çakılı kalacaksın.'' dedi O'Dowd. ''Sana bir iyilikte bulunup bilgisayarı güvenli bir biçimde merkezinize ulaştırmamı ister misin?'' Neyse ki Abdülrezak oldukça çarpık bir mizah anlayışına sahipti. Onun mesleğinde bu büyük bir nimetti. Bu dönek dünyada insanın sağlam kalmasını sağlayan tek şey mizahtı. En hoşuna giden sözcük de güvenliydi. ''Bu gerçekten büyük bir incelik.'' dedi. ''Her ihtimale karşılık arabana kadar eşlik etmeleri için yanına 4 adam vereceğim. Bütün bunlar geride kaldıktan sonra mutlaka bu akşam getirdiğin şişenin dibini görmeliyiz.'' Değerli emaneti önden arkadan sıkıca kavrayarak göğsüne bastırmış olan SIS ajanı, iki yanı Pakistanlı askerlerle sarılmış halde Land Cruiser'ının yanına geri götürüldü. Gereksinim duyacağı teknoloji arkadaydı. Direksiyonda da alet edevatı ve arabayı koruyan ateşli ve sadık şoförü vardı. Arabayı Peşaver'in dışında bir yerde durdurdular. O Davut Poşuyba'yı kendisine ait olan daha büyük ve daha güçlü Tekra marka bilgisayara bağladı. Ve Tekra siber uzayda İngiltere'nin Cotswold tepelerinin arasındaki Cheltenham'da bulunan GCHQ yani Government Communication HQ İngiliz hükümeti iletişim merkeziyle bir bağlantı kurdu. O Davut ne yapılacağını biliyordu. Yine de meslekten olmayan biri için adeta sihir olan bu siber teknoloji onu da şaşırtmaya devam ediyordu. Cheltenham aradaki binlerce kilometrelik mesafeye karşın yalnızca birkaç saniye içerisinde Toshiba'nın sabit diskinin görüntüsünü ele geçirmeyi başarmış, yakaladığı sineğin suyunu çıkaran örümcekten daha başarılı bir biçimde dizüstü bilgisayarın özünü emmişti. Sonra dizüstü bilgisayarı CTC merkezine götürüp güvenli ellere teslim etmek üzere yola devam etti. O'Dowd daha CTC ofis binasına varmadan Cheltenham değerli hazinesini Amerika'nın Fort Meade, Maryland'deki NSA ile yani National Security Agency, Ulusal Güvenlik Merkezi paylaşmıştı bile. Peşaver'de hava zifiri karanlıktı. Cotswolds'da da akşam üzeriydi. Maryland'de ise öğleden sonraydı. Bunun hiçbir önemi yoktu. GCHQ ile NSA'de güneş hiçbir zaman ışıldamazdı. Orada ne gece vardır ne de gündüz. Her ikisi de kentin karmaşasından uzakta kırsal bölgelerde bulunan bu geniş bina komplekslerinde dinleme, aradaki tüm noktalar da dahil olmak üzere kutuptan kutba gerçekleştirilir. Her gün insan ırkı tarafından 500 dilde ve bini aşkın lehçede sarf edilen trilyonlarca sözcük duyulur. Toplanır, ayıklanır, elimine edilir, seçilir ve ilginç bulunanların incelendikten sonra izleri sürülür. Bu yalnızca bir başlangıçtır. Her iki gizli servis yüzlerce şifre kodlayıp deşifre etmektedir ve her iki gizli servisin de dosyaların yeniden elden geçirilmesi ve siber suçların ortaya çıkarılmasından sorumlu özel bölümleri bulunmaktadır. Gezegen yeni bir güne ve yeni bir geceye hazırlanırken iki gizli servis Elkor'un yok etmiş olduğunu sandığı özel dosyalarını açıp taramaya başladılar. Yapılan işi yetenekli bir tablo restoratörünün işiyle karşılaştırmak mümkündür. Altta gizli eserin ortaya çıkması için dıştaki kir tabakalar ya da sonradan yapılmış karalamalar büyük bir dikkatle ana dokudan temizlenir. Bay Elkor'un Toshiba'sı da adamın sildiğini ya da üzerini karaladığını düşündüğü tüm belgeleri birer birer açığa çıkarmaya başladı. Brian O'Dowd, Albay Rezak'la birlikte baskına katılmadan önce elbette ki İslamabad'daki merkezde bulunan meslektaşlarını ve üstlerini alarma geçirmişti. En üst SIS ajanı olan kuzenini yani CIA merkezinin başkanını haberdar etmişti. Peşaver'de o gece uyku yoktu. Albay Rezak birkaç çantadan oluşan hazinesiyle çarşıdan gece yarısı döndü. Hayatta kalan 3 militan kendi binasının bodrum katında kilit altına alınmışlardı. Onları genel cezaevine emanet etmeye niyeti yoktu. Oradan kaçmaları ya da intihar etmeleri işten bile değildi. İslamabad artık adlarını biliyordu ve bünyesinde CIA merkezini de barındıran Amerikan elçiliği ile sıkı pazarlığa girişmiş olmalıydı. Albay adamların korudukları kişinin adını bile bilmediklerini ama yine de sonlarının aylarca sorguya çekilecekleri Bagram'a götürülmek olduğunu tahmin ediyordu. Foyalarının ortaya çıkmasına neden olan İngiltere'nin Leeds kentinde satın alınmış olan cep telefonu bulunmuş ve teşhis edilmişti. Olayın Abdellahi adlı sersemin telefonu izinsiz ödünç almasından ibaret olduğu yavaş yavaş netleşmeye başlamıştı. Şimdi göğsünde 4 kurşunla morgda bir masanın üzerinde yatıyordu ama yüzü hiç zarar görmemişti. Bir kapı ileride yatan adamın kafatası ise ezilip parçalanmıştı ve kentin en iyi yüz cerrahı onu eski durumuna getirmeye çalışıyordu. Elinden geleni yaptıktan sonra adamın fotoğrafı çekildi. Bir saat sonra Albay Rezak gizlemeyi başaramadığı bir heyecanla O'Dowd'u aradı. İslami terör örgütleriyle verilen mücadelede işbirliği yapan tüm antiterör organizasyonları gibi Pakistan'ın CTC örgütü de şüpheli kişilerin fotoğraflarının bulunduğu geniş bir fotoğraf arşivine sahipti. Fas'ın Pakistan'dan çok uzakta olması hiçbir anlam ifade etmemektedir. EK teröristleri en az 40 farklı ulustan gelmektedir ve etnik grupları da ekleyince bu sayı 2 katına çıkmaktadır. Ve hepsi de seyahat ediyorlardı. Rezak geceyi fotoğraf arşivindeki resimleri bilgisayarından ofisindeki büyük ekran, plazma televizyonu aktarmakla geçirmiş ve sonunda da aradığı fotoğrafı bulmuştu. Aslında ele geçirilen, hepsi de mühürlü, aslına uygun kopya edilmiş 11 adet pasaporttan da açıkça anlaşıldığı gibi Mısırlı sık sık seyahat ediyor ve her defasında görünüşünü değiştiriyordu. Yine de batıdaki bir bankanın fuayesinden dikkatleri üzerine çekmeden geçebilecek kadar sıradan olmakla birlikte dini dışında her şeye karşı duyduğu nefretle çarpılmış bu yüz ile mermer masanın üzerindeki kırık kafa arasında benzer noktalar vardı. Albay O'Dowd'u Amerikalı CIA meslektaşıyla Peşaver'de kahvaltı ederken yakaladı. Her iki adam çırpılmış yumurtalarını olduğu gibi bırakarak son hız CTC merkezine koştu. Pür dikkat yüzü inceleyerek morgda çekilmiş olan fotoğrafla kıyasladılar. Ah bir doğru olabilseydi. Ve her iki adamın da her şeyden önce yapmak istedikleri bir şey vardı. O da merkezlerine morgda yatan cesedin El-Kaide'nin en büyük finansörü Tevfik El-Kur'a ait olduğunu bildirmekti. Öğleye doğru Pakistan ordusuna ait bir helikopter hepsinin yani elleri kolları bağlı ve başları örtülü durumdaki tutukluları, iki cesedi ve apartman dairesinde toplanan kanıtlarla dolu kutuları almaya geldi. Duyulan minnettarlığın sınırı yoktu ama Peşaver yalnızca bir dış merkezdi, ağırlık merkezi hareket ediyordu hem de büyük bir hızla. Gerçekten de Maryland'e ulaşmıştı bile. Kısaca 11 Eylül diye anılan felaketten sonra netlik kazanan kimsenin inkar edemeyeceği bir şey vardı. Yalnızca bir şeyler döndüğüne dair değil, neler döndüğüne dair kanıtlar hep ortadaydı. Güzel sarmalanmış bir armağan paketi şeklinde değil, dört bir yana saçılmış parçacıklar halinde. ABD'nin sayısı 19'u bulan ana haber alma ya da polis kuruluşlarının 7 ya da 8 tanesi farklı farklı bilgi kırıntılarına sahipti. Ama birbirleriyle asla konuşmamışlardı. 11 Eylül'den sonra büyük bir silkiniş yaşandı. Şimdi bütün bilgilerin erken safhada aktarıldığı 6 yetkili var. Bunlardan 4'ü politikacı. ABD Başkanı, Başkan Yardımcısı, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı. 2 profesyonel ise Ülke Güvenlik Bölümü ile 19 örgütü yöneten Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Steve Hadley ile en tepede Ulusal Haber Alma Örgütü Başkanı John Negroponte. CIA, ABD dışındaki en önemli haber alma kuruluşu olmakla birlikte CIA'nin başkanı artık eskisi gibi yalnız kovboyu oynamamakta. Herkes üstüne rapor vermekle yükümlü ve en önemli 3 düstur karşılaştır, karşılaştır, karşılaştır. Devler arasında Fort Meade'deki NSA, bütçe, personel ve gizlilik açısından hala en büyükleri. Medya ve kamu ile bağlantısı olmayan tek kuruluş. Karanlıkta çalışmakla birlikte her şeyi dinlemekte, her şeyi deşifre etmekte, her şeyi tercüme etmekte ve her şeyi analiz etmektedir. Fakat işittiği, kaydettiği, yüklediği, tercüme ettiği ve incelediği bazı şeyler o kadar anlaşılmaz, içinden çıkılmaz şeylerdir ki, bünyesinin dışında uzmanlardan oluşan komitelere de başvurmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Kur'an Komitesi'dir. Peşaver definesi elektronik ya da fiziksel olarak ellerine ulaştığında başka kuruluşlar da işe girişirler. Ölü adamın kimliğinin belirlenmesi hayati önem taşıdığından bu görev FBI'ya verildi. FBI 24 saat içerisinde sonucun kesin olduğunu teyit etti. Peşaver'de balkondan atlayan adam gerçekten de El-Kaide'nin bir numaralı finansörü ve Bin Laden'in ender yakın dostlarından biri olan El-Kur idi. Aralarındaki bağlantıyı Mısırlı can yoldaşı Eyman El-Zevahiri sağlıyordu. Fanatik görüşlü finansörü bulan ve devreye sokan kişi de Zevahiri'nin ta kendisiydi. 11 pasaportu Dışişleri Bakanlığı aldı. Pasaportların sayısı gerçekten de şaşırtıcı derecede çoktu. 2 tanesi henüz hiç kullanılmamıştı. Ama diğerleri Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerine giriş çıkış yapıldığına dair damgalarla doluydu. Farklı adlar adına düzenlenmiş pasaportların 6 tanesinin Belçika pasaportu oluşu kimseyi şaşırtmamıştı. İçlerindeki bilgiler dışında bu pasaportlar tamamen gerçektiler. Belçika, global haber alma kuruluşları arasında uzun bir süredir su sızdıran kova konumundaydı. 1990'dan beri 19 bin boş Belçika pasaportu çalıntı olarak rapor edilmiştir. Üstelik de bu rakam Belçika hükümetinin kendi beyanatlarına dayanmaktadır. Gerçekte bu pasaportlar devlet memurları tarafından el altından satılmışlardı. 45 tanesi Belçika'nın Fransa'daki Strasbourg konsolosluğundan, 20 tanesi ise Belçika'nın The Hague'daki Hollanda Büyükelçiliğinden çalınmıştı. Ahmet Şah Mesut'un Taliban karşıtı direnişine katılan 2 militanı tarafından kullanılmış olan 2 tanesi Hollanda'dandı. Böylece 6 taneden birisi El-Kur tarafından kullanılmış oluyordu. Diğer 5'in ise hala kayıp olan 18.935 pasaporttan 5'i olduğu sanılıyordu. Federal Havacılık Kurumu uluslararası havacılık sahasındaki anlaşmalarını ve stratejik güçlerini kullanarak uçak biletlerini ve yolcu listelerini kontrol etti. Bu oldukça zahmetli bir işti ama giriş ve çıkış damgaları kontrol edilmesi gereken uçuşlar bakımından belirleyici bir rol oynuyordu. Parçalar yavaş ama kesin olarak birleşmeye başlıyordu. Tevfik El-Kur görünüşe göre nereye kullanılacağı belli olmayan büyük bir miktar para toplamakla görevlendirilmişti. Kendisi bu konuda herhangi bir not düşmemişti. Bundan da çıkarılacak en mantıklı sonuç parayı bağımsız olarak kullanabilmeleri için başkaları adına fonlar oluşturmuş olmasıydı. Birleşik Devletler'in yetkili makamları onun kimlerle görüştüğünü öğrenmek için son kalan dişlerini bile vermeye hazırdılar. Söz konusu atlar Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan gizli ağın tümünün ortaya çıkmasını sağlardı. Mısırlı'nın ziyaret etmemiş olduğu tek önemli hedef ülke ABD'ydi. Ne var ki bu açığa çıkan zincir sonunda Fort Meade'de bir duvara tosladı. Peşaver'deki apartman dairesinde bulunan Toshiba'dan tam 73 dosya indirilmişti. İçlerinden bazıları sıradan uçuş planlarıydı ve bunların arasından El-Kur'un o güne dek gerçekleştirmiş olduğu uçuşlar belirlenmişti. Belgelerin bazıları finans uzmanının görünüşe göre daha sonra incelemek üzere kaydetmiş olduğu finans raporlarıydı. Ama bunlardan herhangi bir sonuç çıkmıyordu. Dosyaların çoğu İngilizce olmakla birlikte bazıları da Fransızca ya da Almancaydı. Elkur'un ana dili olan Arapça dışında bu üç dili de akıcı biçimde konuştuğu biliniyordu. Bagram üssüne götürülmüş olan ve burada kuş gibi ötmeye başlayan militanlar adamın az da olsa Paşto lehçesi konuştuğunu söylemişlerdi. Bu da onun bir süre Afganistan'da yaşamış olduğunu gösteriyordu. Ne var ki Batı'nın elinde ne zaman ve tam olarak nerede yaşadığına dair hiçbir iz yoktu. Huzurlarını kaçıran Arapça metin oldu. Fort Meade gerçekten çok büyük bir ordu üssü olduğundan Savunma Bakanlığı'nın yetki alanı içerisindedir. NSA'nın komutanı mutlaka 4 yıldızlı bir generaldir. Arapça çeviri bölümünün başkanı işte bu subayın ofisinde görüşme talebinde bulundu. NSA'nın Arapça ile gittikçe daha yoğun bir biçimde ilgilenmesi 90'lı yıllarda İsrail-Filistin gerginliğinin yarattığı sürekli ilgiden bağımsız olarak İslami terörizmin artmaya başlamasıyla gelişmişti. Bu olgu 1993'te Remzi Yusuf'un Dünya Ticaret Merkezi'ne bomba yüklü kamyonla yaptığı saldırıyla dünyanın dört bir yanına yayılmıştı. Ancak 11 Eylül'den sonra mesele bu dile ait her bir sözcüğün anlamını bilmek istiyoruz'a dönüşmüştü. Böylece Arapça bölümü çoğu Arap kökenli ve eğitimli çevirmenin ve sayıca çok az Arap kökenli olmayan bilim adamının çalıştığı dev bir bölüm haline gelmiştir. Arapça yalnızca bir dil değildir. Kur'an ve akademisyen dili olan klasik Arapça dışında yarım milyar insan en az 50 farklı lehçe ve şivede Arapça konuşmaktadır. Eğer hızlı, aksanlı ve çok fazla yerel deyimler kullanılarak konuşuluyor ve üstüne üstlük ses kalitesi kötüyse genellikle aynı bölgeden hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacak, nüansları yakalayabilecek bir çevirmene ihtiyaç duyulur. Dahası Arapça pek çok betimleme, metiye, teşbih ve mecazın kullanıldığı çok süslü bir dildir. Buna ek olarak pek çok şey yalnızca ima edilerek açıkça söylenmeden ifade edilebilmektedir. Bu yönüyle tek anlamda İngilizce'den oldukça farklıdır. Arapça çeviri bölümünün başkanı son iki belgeye geldik dedi. Ayrı ellerden çıkmışa benziyorlar. Birisinin Eyman el-Zevahiri ile diğerinin ise El-Kur'a ait olabileceğini düşünüyoruz. İlk belge el-Zevahiri'nin daha önceki konuşmalarından ve videolarından tanıdığımız konuşma örneklerine benziyor. Sesli olsa bunun doğru olup olmadığını elbette %100 söyleyebilirdik. Yanıt El-Kur'a ait gibi ama elimizde Arapça nasıl yazdığını görebileceğimiz hiçbir kayıt yok. Finansör genellikle İngilizce konuşup yazıyordu. Ancak her iki belgede de Kur'an'dan ve surelerden alıntılara yer verilmiş. Bir konuda Allah'ın kendilerine yardım etmesi için yakarıyorlar. Yanımda pek çok Arap ilim adamı var ancak Kur'an'ın içerdiği gizli anlamlar ve kullanılan dil çok özel. 1400 yıl önce yazılmış. Sanırım metinleri gözden geçirmesi için Kur'an komitesine başvurmalıyız. NSA'nın başındaki general başını olumlu biçimde salladı. Pekala profesör dediğiniz gibi olsun. Başını kaldırıp Arapça bölümünün başkanına baktı. Kur'an bilginlerimizle hemen temasa geçer. Derhal uçağa gelmelerini sağla. Gecikme ya da herhangi bir bahane istemiyorum.